Bir oda, içinde bir saat sesi, hayatın sırtımdan giden pençesi ve beni maziye götüren bir el. Eski günlerimiz sessiz ve güzel. Bulduğum kayıp her günkü yerin, işte konsol, ayna, köşe minderin. Seccaden tesbih, namaz başörtün. Bir şey değişmemiş, sanki daha dün. Yine ortancalar altı camının, dışarıda sükunu yaz akşamının. Bahçemiz sulanmış, ıslak her çiçek. Kapı çalınacak, babam gelecek. Vefatının seneyi devriyesinde Ziya Osman Sabah'ı rahmetle yad ediyoruz. Sayın dinleyicilerimiz, sizlere Erkam Radyo'dan sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4 ile huzurlarınızdayız. Sizlere Mehmet Lütfü Arslan abiyi takdim ediyorum. Hoş geldiniz efendim, nasılsınız?
Hoş bulduk Ömer Faruk'cum. Hamdolsun iyiyiz, sizler de iyisiniz inşallah.
Hamdolsun bizler de iyiyiz.
Hayırlı programlar diliyorum. Ziya Osman Sabah'ı ben de rahmetle anıyorum. Şükürler olsun bir gün öleceğiz dizesini, hiç unutmayız onun.
Çok teşekkür ederim. Sizin
sesinizden de. Hiç unutmamamız gereken bir zaten hakikattir o. Şükürler olsun bir gün öleceğiz.
Teşekkür ederim. Sizin sesinizden de dinlemiştik zaten bir şiir olarak programımızda. Şimdi programa başlatmadan bir hatırlatma yapmak isterim. Bizlere 4x4 isimli Twitter hesabımızdan yazabilir. Aynı zamanda programdan kesitlere ulaşabilirsiniz. Bugün yine bir konu, bir haber, bir kitap ve bir söz konuşup akabinde bunlardan kısadan ise çıkartacağız. İlk önce bir haberimizle başlayalım. Gündemi yine meşgul eden bir haberimiz var. SpaceX. Uzaya yeni, yani daha doğrusu Mars'a bir uzay aracı gönderildi. Ama bu sefer biraz daha farklıydı. İçerisinde bir tane araç vardı. Tesla marka. Yine SpaceX'in firmalarından bir araç da gönderildi. Sonra fotoğraflar yayınlandı falan. Uzayda bir astronot araç sürüyor. Böyle ilginç bir fotoğraf oluştu. Bunun şöyle bir özelliği vardı. Şimdiye kadar gönderilmiş en güçlü roketti. Ayrıca SpaceX'in diğer roketlerden, diğer uzay firmalarından farklı olarak yaptığı bir şey vardı. Bütün roketler gönderiliyordu uzaya. İşte birkaç parçaya ayrılıyordu, sonra küçük bir parça devam ediyordu yoluna. Diğer geri kalan parçalar uzay çöplüğüne dahil oluyordu, uzayda kalıyordu. Ama Elon Musk farklı bir şey yaptı. O roketlerin tekrar geri dönüp karaya sağlam bir şekilde konmasını sağladı. Bu şekilde bir farklılık yaptı. Bu da şunun yolunu açtı. Kıtalar arası roketle yolculuğun önünü açmış oldu. Yani kısa bir zaman içerisinde Amerika'dan Türkiye'ye 1,5 saat gibi bir vakitte gelinebilecek. Bunu farklı olarak yapmış oldu. Yine bu SpaceX'in uzaya gönderdiği araba ya bir güne iki güne yakın gündemde kaldı. Bu da sosyal medya için çok uzun bir zaman.
Şu an Amerika'ya kaç saatte gidiliyor Ömer Faruk?
Şu an bir güne yakın sanırım. 20-22 saat diye biliyorum ben.
12 saat sanki uçakla.
Olabilir. Yani.
Ama siz... şöyle yani 12 saat ama şöyle arada 7 saat fark olunca 19 saat sanki bir bulunduğun yerden ayrılmışsın. 19 saat geçmiş gibi bir etkisi oluyor. Ne yapacağız abi bu 19 saatin 2 saatinde eğer gidecek olursak 17 saatte?
Yani 2 saatlik yolculuğu mu soruyorsunuz
evet, evet.
abi?
2 saatlik yolculuk yaptık. Yani geri kalan 17 saatte ne yapacağız?
Dinleniriz herhalde.
Şimdi mesele tam da bu biliyor musun?
Çok güzel bir noktaya değindiniz
yani,
abi.
Şimdi biz tamam daha hızlı, daha küçük, daha mini, daha etkin, daha verimli, daha çok haber, daha çok... Çok nereye kadar ya? Yani bu teknolojinin böyle sınırsız ve en önemlisi de amaçsız büyümesi gerçekten insanlığı bir felakete doğru götürüyor diye düşünüyorum. Şimdi Elon Musk'ı böyle bir teknoloji dahisi olarak şu an yaşayan putlardan birisi olarak kabul edebiliriz. Niye? Bu insanın başarı hikayesi şu an bütün gençlerin önüne konuyor. Biz de bahsettik daha evvel. Ben hatta birkaç yerde bahsettim çünkü onun özellikle... İlk öğrenim çağında okulundaki bütün kitapları okuduğunu, bir arkadaşını ayarlayıp karşı okulun kütüphanesindeki bütün kitapları da onun vasıtasıyla alıp okuduğunu, daha sonra da gidip kütüphaneciye ya daha farklı kitaplar alır mısın diye yalvardığını okumuştum. Bunu anlattım, birçok yerde paylaştım. Böyle bir örneklik açısından güzel. Güney Afrika'da yetişiyor bir de bu arkadaş. Güney Afrika gibi bir ülkede böyle bir eğilim içerisinde olması da önemli. Daha sonra da işte malum işte bu. Şimdi sanki bir de şöyle bir şey de var. Sanki insanlık ilk defa Mars'a gidiyormuş ya da ilk defa böyle bir şey. 84'te ilk defa Mars'a NASA bir şey yolladı. Aslında Elon Musk'ı bu tür NASA'nın çalışmalarını ya da işte Mars'a koloni kurma meselesini falan filan işte gökyüzünün ya da birçok işte Ay'daki diğer gezegenlerdeki yaşamları bizim önümüze getirmek isteyenler aslında şöyle bir şey veriyorlar. Yani eller gidiyor aya, biz ne yapıyoruz? Biz yaya kaldık tarzında. Bir taraftan bizi aşağılamak için bu tür konular kullanılıyor. İkincisi de aslında bu son özellikle Elon Musk özelindeki faaliyetlerin işin şimdiye kadar bir devlet projesi olarak yürüyen uzay çalışmalarında nasıl bir ticari evreye doğru aslında bize eğildiğini gösteriyor. Yani iş artık ticarileşmeye başlıyor. Bu uzay seyahatleri, işte bir takım çalışmalar falan, tıpkı internet gibi. Yani internet de bir dönem Amerikan Savunma Bakanlığı'nın bir projesi olarak ortaya çıkmıştı. Daha sonra bir baktılar ki bunun ticarileşmesi çok daha avantajlı, mantıklı ve karlı. Bunu ticarileştirdiler ve ortaya işte bugünkü hala mahiyetini tam olarak bilemediğimiz, sınırlarını bilemediğimiz ve gittikçe geleceği noktasında da karamsarlığa kapıldığımız bir efendim jungle çıktı ortaya. Şimdi bu uzay çalışmalarında da mesela bu kendi Tesla elektrikli aracını işte gönderip de bu tür bir şov yapması aslında bir tarafından böyle
PR çalışmasıydı aslında.
Yani evet, bir ama şunu görmek lazım. Hani Newton'a sormuşlar nasıl büyük oldunuz diye. Ben demiş büyüklerin üzerinde büyük oldum. Yani büyüyen bir uzay endüstrisi var. Elon Musk da tam bu yükselen dalganın üzerinde şu an surf yapıyor. Öyle görmek lazım. Çok cesaretli, müteşebbis bir insan. Onları hiç yatsımamak lazım ama ortadaki oyunun ya da bu gelecek vurgusunun ya da teknoloji fetişizminin de bizi nasıl efendim daralttığını, bunalttığını ve sıkıştırdığını da görmek lazım. Yani bunun sadra şifa ne tarafı var? Bak, sadra şifa kelimesi ne kadar güzel bir kelime. Sadra şifa mı olacak yani bu gelişmeler, bu gidişat? Nereye gidiyoruz yani? Kovadis. Feyne tesebun. Yolculuk nereye?
Şeyin çok güzel bir tweet'i vardı. Türk Kızılay'ın bu konuda attığı. Ağlayan en son çocuğu da güldürmeden henüz gitmeyelim bu gezegenden şeklinde. Böyle çok farklı bir noktaya parmak bastı aslında. Mesela siz Mars'ta yaşamak ister misiniz abi? Ya da neden dünyayı terk etmek istersiniz? Bir insan neden dünyayı terk etmek ister?
Vallahi bu arz insanların, mustazafların, fakirlerin, gariplerin, zalimlerle beraber rahatça yaşayabileceği genişlikte bir yerdir. Ve ardullahi vasiyah. Allah arzı geniş olarak yaratmıştır. Bu arz geniştir. O tür Mars'ta ya da başka yerlerde koloni kurmak ya da bir takım böyle şeyler yapmak, teşebbüsler içerisine girmek, yeryüzü bize yetmiyor. Neyimize yetmiyor? Nefsimize yetmiyor. Hırsımıza yetmiyor. Kibrimize yetmiyor. Dolayısıyla orada yepyeni bir hayat kuralım şeklindeki arayışlar aslında çok da böyle matah şeyler değil. Ben o noktada yeryüzünü imar edemeyen, ihya edemeyen, inşa edemeyen insanoğlunun başka arayışlara girmesinin aslında ruhundan ve kalbinden kaçışı, nefsinin istikametinde böyle bir alçalışı olarak görüyorum. Bu anlamda da Mars'a gidene selam olsun. Biz dünyayı imar etmeye çalışalım. Dünyayı bitirdik mi de Mars'a
gideceğiz.
Teşekkür
ederiz abi. Kısadan hani şeyde söylediniz herhalde. Mars'a gidene selam olsun. Biz dünyayı imar ediyoruz.
Biz dünyada kalır olduk. Mars'a gidene selam olsun.
Biz dünyada kalır olduk. Mars'a gidene selam olsun. İlk kısadan hissemiz olsun o zaman. Şimdi hemen aynı bağlamda devam ediyoruz. Güzel bir konumuz var. Konunun başlığı yeni gelecek. İşte bu SpaceX'in, Mars'ın gelişmeleri, teknolojinin hızla artması. Bize böyle az önce bahsettiğiniz gibi sürekli pohpohlanan daha konuları. Böyle yeni bir geleceğin, akıl almaz bir geleceğin geleceğinden bahsediliyor.
Gelecek geldi diyorlar artık hatta Ömer Faruk. Yani yeni
dönülmez akşamın ufkundayız yani.
Yeni slogan bu. Birçok işte efendim iş dünyasının önde gelen isimlerinin konuştuğu, işte katıldığı toplantılarda bu gelecekle ilgili zaten böyle klişeleşti artık. Gelecekte değişmeyen tek şey değişimdir. Gelecekte bir gün gelecek gibi klişeler artık sıkmaya başlayınca şunu söylemeye başladılar. Gelecek. Gelecek mi? Geldi. Şu an geldi, buradayız, burada yani. Ne oldu peki? İşte robotlar artık sahneyi aldı. İşte efendim Endüstri 4.0 yaşıyoruz. Yani akıllı sistemler. Yani işte big data, büyük veri. Bu akıllı sistemler sayesinde artık karanlık fabrikalar ortaya çıkacak. İnsanlar çalışmak zorunda kalmayacaklar. Evrensel sigortayı konuşmalıyız. Mesela evrensel sigorta diye bir kavram var şimdi. Ne demek? Şimdi işleri bütün robotlar yapacak ya. Bu insanlar ne yapacaklar?
İşsiz kalacaklar.
Ama bunların bir şekilde yaşaması lazım. Tüketmesi lazım. O çarkın dönmesi için. Tüketiyoruz, bir artı değer oluşturuyoruz robotlar sayesinde. Robotlar da ihtiyaç duymuyor böyle bir şeye. Ne olacak? Çıkan artı değeri biz evrensel sigorta gibi herkese eşit maaş olarak dağıtalım. Böyle bunu konuşuyor şu anda. İşte bu dahi çocuklar yani. Teknolojiyle, işte bilişim teknolojileriyle bir yerlere gelmiş dahi çocuklar. Şu anda bunları konuşuyorlar, evrensel sigortayı. Geleceğin de geldiğinden bahsediyorlar. Hoş geldi, sefa geldi. Diyecek bir şey yok. Ama bizim hep nazara verdiğimiz şöyle bir durum var. Gelecek ya da geçmiş. Zaman en büyük sermayemiz. Ve hakikaten kulluk gibi bir mesuliyetimiz var. Yani Allah bizi bu dünyaya kendisine kul olalım diye bir imtihan maksadıyla gönderdi. Şimdi bu kadar teknolojik bağırtının, çağırtının, gelecek güzellemelerinin arasında en temel mesele, hani Kur'an-ı Kerim'de Amme suresinde anin nebe'il azim, büyük haber diye bahsediliyor ya, bu kadar küçük haberin arasında büyük haber gözden kaçıyor. Özellikle gözden kaçırtılıyor. Yani şu dünyada duyulması gereken, dolayısıyla üzerine gidilmesi gereken, akabinde de ona göre yaşanması gereken en büyük haber bu kadar küçük. Böyle biraz da hani ya sen şimdi şu küçük hayatın içerisinde böyle büyük teknolojik hülyalarla, işte efendim hayatın şöyle değişeceğinden böyle değişeceğinden bahisle bir teknoloji tüketicisi olarak bunun efendim hayatına getirdiği küçük böyle ufak değişiklikler dışında ne umuyorsun, ne bekliyorsun yani? Kaldı ki bunun menfi boyutlarını da hepimiz fark ediyoruz. Gelen her değişiklik, her yenilik bizi o büyük haberden biraz daha kopartıyor. Çeldiriyor, saptırıyor. Yani ben esas gündem yapmam gereken konuları gündem yapamıyorum. Tam tersi böyle bir teknoloji fetişizmi, bir böyle büyülemesi, güzelliği, işte efendim geleceğin çok daha harika olacağına dair böyle bir naif yaklaşımla tamamen pasif. Bu
araçları amaçlaştırıyoruz aslında.
Evet, olsun da bir şeyler. Biz de görelim, yaşayalım. Bak hayat ne kadar kolaylaşıyor şeklinde tamamen bizi böyle tüketim seviyesine indirgeyen, ne ürettiğin noktasında kamçılamayan aslında bir ortada şey var, propaganda var. Bir kere propaganda bu yani, bunu görmek lazım. Nasıl üretip de ne yapacağız peki biz? Orada işte neyi niye üretmek gerektiği noktasında da belki bir şeye de ihtiyaç var, uyanıklığa da ihtiyaç var. Şimdi önümüze çok üretmemiz lazım. Bak teknoloji nereye gidiyor diye bu gündemleri getirenler bir tarafından da aslında bizim de üretmemiz gerektiği noktasında bir şey veriyorlar. Yani bazıları bunu tamam bir büyü çerçevesinde konuşuyor ama bazıları da ya bak biz geri kalmayalım, biz de üretelim noktasında duruyorlar. Ama bu biz de üretelim diyenler teknolojinin niyetini sorgulamazsa, bu işlerin neden yükseldiğine dair temel soruları cevaplamazlarsa, yani işin etiği, felsefesi, ahlakı, metodolojisi, yöntemi, usulü bunlar konuşulmazsa, yani mevcut gidişata biz eklenen bir bileşen olmaktan öteye gidemeyiz. Bu da efendim tamam bizi belki maddi olarak bir yere getirebilir ama çöküşe doğru giden şu dünyanın içerisinde yapmamız gereken vazifeleri yapmamış oluruz.
Yani şey mi diyoruz abi, bir sisteme bütünleşmek, dahil olmak değil de yeni bir sistem kurmak mı bu bahsettiğiniz?
Yani bu çok iddialı olur ama ben
nasıl bir gelecek tasavvurumuz olması gerekiyor?
Kesinlikle mevcut sistem içerisinde yaşıyoruz, dışarı çıkamıyoruz. Bak kredi kartları, bak işte para transferleri, şunlar bunlar. Kardeşim sen bir kere niyetini düzelt de teslim olma. Hiç olmazsa kalben teslim olma. Buğz et hiç olmazsa. Yani ben bu yapı içerisinde nasıl kendim olabilirim, kendim kalabilirim, nasıl daha iyi olabilirim noktasında bir gayretin, bir niyetin içerisine gir ve bunu da en başta sana dayatılan tüketim kalıplarını kırarak yap. Onların istediklerini yeme, istediklerini giyme, istediklerini izleme, istediklerini kullanma. Herkes gibi efendim akıp giden senin önünde kütükler gibi olma. Peygamberinin ve hak dostlarının yaşadığı, neyi öncelediklerini az çok gördüğün o hayatı bir kere kendine örnek al ve ona istinaden yaşamaya çalış. Yani buralarda biz işte işin niyetini, neyin niye var olduğunu, neyin niye öne çıktığını çok fazla sorgulamıyoruz. Böyle mevcut akıp giden o sel suyunun içerisinde biz de maalesef sürükleniyoruz. En başta niyeti tahsis etmek lazım. Sonra ufak ufak da olsa tüketim noktasında. Yani cebindeki paranla başlayacak. Gözünle, kulağınla, sözünle, dinlediğinle, izlediğinle bunları bir belki değiştirerek bir alternatif hayat tarzını cazip hale getirecek efendim bir yönelişe girmek gerekiyor.
Bu bana şeyi hatırlattı abi. Tarık Tufan da sanırım yanılmıyorsam şeyden bahsediyordu. Bütün dünyayı gezdim ve kendimi aradım böyle içimde aramam gereken bir şey vardı. Onu bulmam gerekiyordu diyerek hemen hemen bütün dünyayı gezdim. Ama sonunda fark ettim ki aradığım şey zaten içimdeymiş. O kadar yere boşuna gitmişim. Herhalde yine içime bakmamız gerekiyor. İçimize dönmemiz gerekiyor.
İçimizdekinin ne olduğunu da fark etmek lazım ama bak o da bir şey yani. Şimdi Simyacı diye bir kitap var ya Paul Coelho'nun.
Evet,
orada mesela temel espri budur yani. Gider gelir gider ha evinin bahçesindeymiş esas aradı. Ama içinde ne var onu görmek lazım. İçinde bir düşman var kardeşim bunu gör yani. İçinde bir tarafta Hazreti Musa var. Bir tarafta da Firavun var. Bir tarafın ben dediğin tarafının bir yanı karanlık, bir tarafı aydınlık. Şimdi Dağar diye birisi varmış. Çok böyle ehli hikmet birisiymiş. Vefat ettikten sonra bile şöhreti her tarafta duyulmuş olduğu için insanlar onu ve köyünü ziyarete gelirlermiş. Ya bu Dağar'la görüşen, ondan bir şekilde oturup kalkan var mı? Biz onunla görüşelim bari kendisini göremesek bile derlermiş. Nihayetinde bir tane dostunu bulmuşlar. Ya bize ondan anlatacağım bir şey var mı diye sorunca bir gün birisi geldi onun yanına. Dedi ki şu alemi gezdim. Ne kimseyi rahat buldum ne de kendim rahat buldum demiş. Dağar ona baktı şöyle ve dedi ki niye kendinden el çekmedin? Hem alemi rahat bulurdun hem kendini rahat bulurdun. Şimdi kendinden el çekmek nasıl bir şeydir? Yani bu kendinden el çekme meselesini başaramadığı için insanoğlu doğayı düşman olarak alıyor. Teknolojiyi böyle üzerine binip de bütün her tarafı fethedeceği bir alet olarak görüyor. Halbuki kendinden el çekse, içindeki savaşı bir kere sulhe, daha doğrusu işte o aydınlık tarafın istikametinin noktasında bir yaşayışa sevk etse, belki ortada çok daha farklı bir kurgu çıkacak, çok daha farklı bir yönelim olacak teknolojik anlamda da. Bunu belki düşünmek ve konuşmak lazım.
Çok teşekkür ederiz abi. Peki ne diyelim kısadan istemize? Nasıl nihayet erdirelim bu konuştuklarımızı? Yeni geleceğe dair neler söylemek isteriz?
Teknoloji zamanın putu. Kendinden el çekmek isteyen önce bu teknolojik aletlerden elini çeksin.
O zaman şöyle diyoruz. Teknoloji zamanın putu. Kendinden el çekmek isteyen teknolojiden el çeksin. Söz verdiğimiz gibi ikinci yarıyı bir şiirle açıyoruz ve sözü Mehmet Lütfü Hasan abiye takdim ediyoruz. Buyurun efendim.
Bu sefer bir şiir yok, iki şiir var. Süleyman Ragıp Yazıcılar kardeşimin en son yazdığı şiiri Twitter'dan paylaştığında gördüm ve hemen oturup bir nazire yazdım ona. Nazire biliyorsunuz. Yani bu böyle olmaz, şöyle olur demek gibi bir şeydir şiirde. Aslında bir tarafından da bir tek şiir denebilir ona. Niye öyle? Çünkü şeydir. Ses Süleyman'ın sesi. Ya ben bir şiirle ilgili bir iddiam da yok. Öyle bir efendim yönelimim de yok. Ses Süleyman'ın sesi. Dolayısıyla ben birazcık işte manayı kendime göre biraz da kuşağımızın belki kendi neslimizin önceliklerini dikkate alarak farklı bir şey söylemiş oldum. Süleyman demiş ki içi içine sığan bizden değildir. Ben de içi içine sığan bizdendir diye bir şiir yazdım. Önce onu okuyayım sonra benimkini okuyayım. Gelecekten çok geçmiştedir benim neslim. 90'lardaki çocuklardan büyüyenler nadidedir. En ufak esintilerle kayboluruz, mahvoluruz. Herkesin kalbi biraz mazidedir. Geçip giden anlar hiç geri gelmeyecek. Bunu bilip ağlayanlar çoktur. Herkes eninde sonunda öğrenecek. Olmuşla ölmüşe çare yoktur. Küçük mutluluklarımızı özlüyoruz. Hatıralar aziz, hatıralar sıcak. Bazen eski bir dostu gözlüyoruz. Beraber gülüp, beraber ağlayacak. Yaşanmışlıklar da olmasa, ne kalır geriye geceden, gündüzden? Ne muhteşem bir muammayız ki, içi içine sığan değildir bizden. demiş Süleyman. Ben de dedim ki, geçmişten çok gelecekte yaşar bizim neslimiz. Ben diye söyleşen bizde pek nadirdir. En deli rüzgar kımıldatamaz yerimizden, savrulmayız. Herkesin kalbi biraz değil, hep atidedir. Geçip giden anlar yaşanmış bitmiştir. Bunu bilip ağlamakla hiç işimiz olmadı. Herkes daha en başta öğrenmiştir. Ecel bekçimizdir, daha vadet olmadı. Büyük mutluluklarımızı gözlüyoruz. Rüyalar aziz, rüyalar sıcak. Bazen yeni bir dostu özlüyoruz. Beraber yola düşüp, beraber çarpışacak. Ortak rüyalarımız da olmasa, ne kalır geriye yazıdan sözden? Sanki dürülmüş evren sadrımızda, içi içine sığanlarız biz ezelden. Dediğim gibi aslında ses Süleyman'a ait. Yani çünkü şiirde en mühim iş bana göre sestir. Yani o işte benim de kendi cümlelerimle ya da kelimelerimle Süleyman'ın sesine uydurduğum şiir dolayısıyla Süleyman'ın şiirinin bir nevi tamamlayıcısıdır.
Çok teşekkür ederiz abi. Ağzınıza sağlık. Çok böyle güzel tatlı iki şiir oldu. Şimdi 3x3'ümüze başlayalım. Bir kitabımız var bu hafta. Kudüs Yazıları, Taha Kılınç'ın kitabı. 165 sayfadan oluşuyor. Aşina Yayınları'ndan çıktı. Daha buhar üzerinde bir kitap. Bir ayını doldur, hatta bir haftasını doldurmadı. İçerisinde 23 tane yazı var. 23 farklı yazıdan oluşuyor bir kitap. Çoğu ezbere dayalı olan bu Kudüs malumatımızı böyle bilgi temelli yeni bir soluk kazandırmak istiyor bu kitap. Böyle güzel. Tasarım da çok hoş olmuş. Abdurrahim Yüce'ye teşekkür ederiz tasarımı için. Siz kitap hakkında ne söylemek istersiniz abi?
Ben evvela Taha kardeşimizi tebrik ediyorum. Gerçekten Kudüs Yazıları bir birikimin sonucudur. Taha başından beri işte İbranice'yi öğrenmekle başlayıp orayı gerçekten bir nasıl öğrenilmesi, nasıl o konuyla ilgili bilgi edilmesi gerekiyorsa ona yoğunlaşmış. Hayatını bütün efendim ilişkilerini de ona göre tanzim etmiş. Şimdi de böyle güzel Kudüs Yazıları gibi kitaplarla neticesini almaya başlamış çok sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Taha'nın bence bu kitabının en kıymetli tarafı dönüp de ya biz ne yapabiliriz şeklinde soru soranların kendisilerini daha doğrusu cevaplarını bulabilecekleri bir kitap olmasıdır. Söylenmemizin coşkusuna ve iddialarımızın büyüklüğüne rağmen hakkında pek az bilgi sahibi olduğumuz bir şehir diyor Kudüs. Çok önemli ve yaygın birkaç anekdot dışında Kudüs'le ilgili malumatımızın tamamen ezbere dayalı olduğu söylenebilir. Bunun üzerine bir de herkes söz ettiği, siyasi sloganlara konu olduğu ve çok gündeme taşındığı için konunun eskimesi ve sıradanlaşma sonucu dikkatimizin dağılması, buna kanıksama da diyebiliriz. Bu tehlikeler eklediğimizde Kudüs'ü hak ettiği ilmi ihtimamdan epey mahrum bıraktığımız su götürmez bir gerçeğe dönüşüyor. Bu kitap diyor, bugünlerde şahit olduğumuz Kudüs seferberliğine bilgi temelli bir katkıda bulunmak amacıyla hazırlandı. 34 tane yazı var içerisinde. Daha çok belki söylenmesi gereken şey var ama o anlamda bir iddiada bulunmuyor. Fakat nereden başlayalım sorusuna mütevazi bir cevap denemesi olarak görülebilir. Gerçekten ben bu 34 yazının her birisinin ayrı bir perspektiften Kudüs'ü gündemimize getirdiğini, hep gündemimize tutmamız gereken bir konu olarak ne yapmamız gerektiğini ifade ettiğini düşünüyorum. Mesela Kudüs'e gitmek şarttır başlıklı bir yazı var mesela. Burada şimdi Kudüs'e gitmek caiz midir diye aslında başlayacaktım bu yazıya diyor. Kudüs'e gitmek şarttır. Bunu niye ifade edeceğimi yazıda belirteceğim ama diyor. Şimdi Kudüs'e gitmek şarttırı tam tersinden alanlar da var. Yani Kudüs'e gitmemek lazım, Kudüs'e gitmek caiz değildir diyenler de var. Yusuf el-Kardavi başta olmak üzere mevcut şartlarda Kudüs'e gitmenin caiz olmadığını savunanlar var. Bunların iki temel argümanı var. Bu seyahatler İsrail'i ekonomik olarak desteklemek anlamına gelir. İkincisi İsrail'den vize yani izin alarak Kudüs'e gitmek işgale meşruiyet kazandırır. Burada da Taha tabii çok doyurucu izahlarla bu iki argümana aslında cevap geliştirmiş yazıda. Hemen kısaca geçelim, şeyimiz olmasın. Çok da uzatmayalım. Hem kitabı da sonuçta alsınlar diye, değil mi? Bu tür tanıtımlar yapıyoruz. Bir kere hep diyor Filistinlileri tercih etmek lazım. Orada hakikaten bekçilik yapan, Kudüs'ü koruyan bir Filistinli halk var. Büyük paralar teklif edilmesine rağmen sahip olduklarını satmayan. Dolayısıyla oradaki böyle adım adım, hatta taş taş, milimetre, santimetre kare santimetre kare ilerleyen bir Süleyman Mabedi projesi var. Bu projenin fena halde farkında olup en ufak bir efendimiz İsrail'e yer koklatmayan o esnafa, o Filistinlilere yardım etmek gerekiyor. Gittiğin zaman onların otelinde kal, yediğin zaman onların lokantasında ye, alışveriş yaptığın zaman onların dükkanlarından alışveriş yap ki bu işte ekonomik ambargo içerisindeki Müslüman esnafın İsrail işgalinin omuzlarına bindirdiği ekonomik ağırlığı bir nebze de olsun hafiflet. Diğer Kudüs'ü ziyaret işgale meşruiyet kazandırır savunmasını ise tamamıyla duygusal bir argüman olarak biliyor, söylüyor. Çünkü Mescid-i Aksa var orada. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 15 sene boyunca, bizim kıblemizdi o Efendimiz zamanında. Ne vardı o dönemde Kudüs'te? Bizans hakimiyeti vardı. Dolayısıyla yani Efendimizin Hristiyanların olduğu bir dönemde kıble olarak döndüğü bir yerin işte tamamen Müslümanların elinde olmadıktan sonra buraya gitmek gelmek caiz değildir gibi bir argüman şey değildir, geçerli değildir. Çünkü orası bizimdir zaten ve her zaman bizim olacaktır. İşgal oldukça Kudüs'e gitmem romantikliği bize ait olanı Siyonist işgalcilerin insafına bırakmaktan başka bir şey değildir. Siyasi fanatizme bulanmış romantizmlerle Kudüs'ü kaderine terk etmek oradaki garip ve mazlum Müslümanları da sahipsiz koymaktır ayrıca. Evet.
Çok teşekkür ederiz abi.
Bunun 3x3'ün şeyi de şey olabilir. Yani Kudüs'le ilgili ben ne yapabilirim diye sorana Kudüs yazılarını okumakla başlayabilirsin deriz.
Çok teşekkür ederiz. 3x3'ümüzü o zaman şey diyoruz. Kudüs için ne yapabilirim diye soran olursa Kudüs yazılarını okuyarak başlayabilirsin şeklinde söylemiş olalım. 3x3'ü tamamlamış olduk böylece. Şimdi son kısmımıza 4x4'e geçiyoruz. Genç Dergisi'nin 2018 yılında hediye kitap olarak verdiği Dedi Ki kitabından her programımızda bir söz okuyoruz. Yine bir sözümüz var. Dedi ki, dostlukta külfet değil, ülfet esastır. Müsaadenizle bir açıklaması var kitapta, onu okuyayım. Yük olma, yar ol denmiştir. Dostlukta birbirini anlamak, işleri kolaylaştırmak ve yükleri azaltmak esastır. Hayat yolculuğu zaten kendi başına zordur. Yol arkadaşlarının birbirleriyle yardımlaşarak bu zorluğu kolaylaştırması beklenir. O yüzden dostlukta esas külfet vermek değil, kaynaşmak ve kolaylaştırmaktır. Bu şekilde bir açıklaması var kitapta. Dedi ki, dostlukta külfet değil, ülfet esastır. Ne söylemek istersiniz abi bu konu hakkında?
Ömer Faruk, şimdi ülfet deyince sen ne anlıyorsun?
Ülfet böyle kaynaştırma, bir yakınlaşma, kaynaştırma anlamı var sanırım.
Şimdi bu hayatın gelgiti ve yoğun trafiği içerisinde bazen böyle birbirimizin gözünün içine bakamıyoruz, değil mi? Şimdi mesela ben buradan telaşla geldim, program çekimi yapacağız. Ondan sonra oturdum, hadi başlıyor muyuz falan filan tarz. Sen döndün, ne dedin bana? E abi dedi, nasılsınız dedin değil mi? Evet. Ne var ne yok, iyisiniz değil mi dedin gözümün içine bakarak böyle. Bu ne aslında? Ya bir dur bakalım ya. Yani koşturuyorsun, geliyorsun, gidiyorsun ama bir efendim böyle ülfet edelim. Yani bir muhabbet edelim. Şimdi hanımefendilerin özellikle Anadolu'da çok görürüm ben, çok hoşuma gider. Daha nasılsın? İyisin değil mi? Çocuk nasıl? Şu nasıl? Bu nasıl? Şimdi onu soruyor, bunu soruyor. Ne peki oradaki maksat? Ülfet dediğimiz şey aslında kalbi sıcaklıkların aynı düzeye gelip aslında birbirinin içine girmesi demek. Yani bir kalp haline gelmek demek yani. Sen bir kalp haline gelince orada artık konuştuğunda ortaktır, paylaştığında ortaktır, hissettiğinde ortaktır ve o fiziki birliktelik, beraberlik işte tam bir aslında lezzete dönüşür. Muhabbet dediğimiz, biz hani muhabbet deriz ya çocuk arkadaşlarımızla buluşmamızı, işte konuşmamızı. İşte o muhabbet aslında bütün kalplerin bir araya gelip böyle tevhid-i kulüp, yani kalplerin bir araya gelmesi, tek bir kalbin ortaya çıkması. Dolayısıyla o lezzetin hep beraber tadılması anlamına gelir. Şimdi dostlukta da işte tam da bu. Yani ya dost olsun, ha yarın bir gün işte bu kara gün var, İşte sıkıntı var, bize faydası olur, şunu yapar, eder falan filan değil yani. Aslında tam da dost olmaktan murat maksat, niyet, hasıl olacak esas fayda işte bu ülfet meselesidir. Yani dost böyle hemen görür görmez kaynaştığın, bir şekilde kalbi sıcaklığının hemen aynı düzeye ulaştığı insandır. Ve dost için şöyle söylenir. Yani yar olsun, bağır olmasın. Yani yük olmasın. Tam tersi yolda sana yoldaşlık yapsın, yolculuk. Çünkü zor. Orada o seferde yardımcı olabilecek bir aslında dost var. Ama bunu bir işte en başta niyeti şey tutmak lazım yani. Birileri bana yardımcı olsun, ben onlarla işte efendim yol yürüyeyim diye değil yani. Tam tersi, ben kime yardımcı olabilirim? Kimle yol yürürsem, kimin elinden tutabilirim diye insan böyle bir yardım etmeyi, yar olmayı öncelerse Allah onu ne bağır eder ne de kendisine bağır olacak engelleri önüne çıkarır. Dahası dostların da ona bağır etmez, yar eder.
Çok teşekkür ederiz abi. Peki ne diyelim kısadan istemize? Nasıl bir sonuca varalım buradan?
Ülfet diyelim, iki kalbin tek kalbe dönüşmesidir.
Ülfet iki kalbin tek kalbe dönüşmesidir. Böylece 4x4'ümüzü de tamamlamış olduk. Kısadan hissemizi çıkardık. Bir böyle dinleyicilerimiz için baştan tekrar alalım kısadan hisselerimizi. Çünkü kısadan hisselerimizin şöyle bir özelliği var. Programa başlamadan önce programı içeriğini ayarlarken dedik ki, yani Lütfü abimiz dedi, konuşuyoruz. Herkes bir şeyler söylüyor. Herkes bir şeyler konuşuyor. Ama sözü bir yere vardırmak lazım. Bir yere dayandırmak lazım. Bundan da bir kısadan hisse çıkarmamız lazım dedik. Böyle ortaya çıktı bu. Bunu da es geçmememiz lazım. Her programda üzerinden geçmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz. Şimdi ilk önce haberimiz SpaceX'ti. Uzaya Tesla marka bir araç gönderildi ve bu 2 güne yakın dünya gündemini, Türkiye gündemini meşgul etti. Bu da sosyal medya için çok uzun bir zamandı. Bunu konuştuk ve buradan şöyle bir kısadan hisse çıkarttık. Biz dünyayı imar derdindeyiz. Mars'a gidene selam olsun. Sonrasında da hemen aynı bağlamda devam ettik. Yeni gelecek başlıklı bir konu konuştuk. Bize böyle dayatılan teknolojik geleceğin altında ezilmemizden ziyade biraz daha içimize dönmemiz gerektiğini söyledik. Ve şöyle bir kısadan hisse çıkarttık. Kendinden el çekmek isteyen teknolojiden el çeksin. Sonra ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarıya güzel bir şiirle başladık. Bir nazireyle başlamış olduk. Devamında 3x3'te Kudüs Yazıları isimli Taha Kılınç'ın yeni kitabını konuştuk. Ve oradan da şöyle bir kısadan hisse çıkarttık. Kudüs için ne yapalım diyenler Kudüs Yazıları'nı okusun dedik. Devamında 4x4'te dedi ki dostluk külfet değil, dostluk da külfet değil, ülfet esastır diye bir sözü konuştuk. Oradan da ülfet iki kalbin bir kalbe dönüşmesidir, bir kalp olmasıdır şeklinde kısadan hisse çıkarttık. Ve programımızı böylece nihayete erdirmiş olduk. Efendim çok teşekkür ederiz size. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Programı kapatmadan Twitter hesabını hatırlatalım. 4x4 isimli Twitter hesabından bizlere ulaşabilir. Programdan kesitleri bulabilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'dan seslendik. Bize eşlik ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4'ü nihayete erdirmiş olduk. Teşekkür eder, hayırlı akşamlar dileriz.